Hayırlı pazarlar sayın izleyicilerimiz. Bugün de Ayrı Zaman Bilim ve Yaratış programımıza hoş geldiniz. Serdar Hocam ve Evren Hocamla beraberiz. Ben de Akın. Şimdi yine bugün evrim teorisiyle başlayabiliriz. İman hakikatleriyle başlayabiliriz. Çünkü evrimcilere baktığımızda doğru söylemiyorlar. Yani böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve de kendilerine çok fazla inandırıcı bir görüntü vermek için uğraşıyorlar. O yüzden bunları deşifre etmemiz çok önemli. İnşallah ilk başta bir iman hakikatiyle başlayalım. Güzel bir iman hakikati videosu var. Ondan sonra da evrimcilerin açıklamalarıyla devam edelim inşallah.
Yeryüzünde henüz isimlerini bile bilmediğimiz milyonlarca böcek ve bu böceklerin her birinin vücudunda ayrı ayrı tasarlanmış mükemmel sistemler bulunur. Küçükten büyüğe bütün varlıkların bu derece çeşitli ve detaylı olması bize yaratıcının sonsuz kudretini gösterir. Tasarım harikası böceklerden biri Vadi böceğidir. Bu böcek uğur böceğinden bile daha küçük olmasına rağmen boyutlarına göre oldukça büyük ayaklara sahiptir. Ayaklarının bu özelliği ve kabuğu böceğin savunma mekanizmasını oluşturur. Böcek kendi için tehlike oluşturabilecek düşmanlarını gördüğünde hemen anten ve ayaklarını içeri çekip yere bir vantuz gibi yapışarak kendini savunur. Kabuğunun iç kısmı istendiğinde antenleri ve ayaklarını içeri alabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu özellikleri sayesinde asla ters çevrilemez. Vadi böceğini ters çevirmeye çalışan karıncanın amacı böceğin sert kabuğunun altındaki yumuşak kısımlara ulaşıp onu etkisiz hale getirmektir. Fakat savunma mekanizması sayesinde karınca böceği ters çeviremez. Israrlı bir şekilde mücadele etmesine ve boyutunun böcekten daha büyük olmasına rağmen başarılı olamayan karınca bir dakikadan daha kısa bir sürede mücadeleyi bırakır. Böceğin bu üstün tasarımına mikroskop altında bakıldığında ayaklarının yaklaşık 60 bin tane ufak tüyle kaplı olduğu görülür. Elektron mikroskop altında incelendiğinde ise görülen bu tüylerin çatallaşarak ikiye ayrıldığı ve uçlarında yumuşak, süngerimsi bir taban olduğudur. Ayağının bastığı yere bakıldığında binlerce damlacıktan oluşan yağ izleri görülür. Tüycüklerin kökündeki bezlerde üretilen bu yağ aradaki boşluklara akar, buradan tüylerin ucuna ilerleyerek süngerimsi dokuyu ıslatır. İşte bu böceğin düşmanlarınca ters çevrilememesinin sebebi bu tüylerin zemine bir vantuz gibi yapışmasıdır. Bu böcekte kabuğun şeklinden tüylerin tasarımına, yağ bezlerinden yağın aktığı boşluklara kadar mükemmel bir bütünlük hakimdir. Böceğin yaratılışındaki kusursuzluk ve düzen, böyle bir sistemin evrim teorisinin iddia ettiği gibi tesadüflerle açıklanmasını imkansız kılar. Hiçbir tesadüf bu kadar mükemmel mekanizmaları bir araya getiremez. Tesadüflerin böylesine üstün bir tasarım oluşturduğu düşüncesini de akıl ve vicdan sahibi olan hiçbir insan kabul etmez. Bu derece kusursuz sistemlerin var olması, bunları yaratanın üstün aklının tecellileridir.
Evet maşallah. Sondaki son cümle çok önemli. Üstün bir aklın, yani Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatı, yaratma eseridir canlıların sahip olmuş oldukları özellikleri gördüğümüzde çıkarılacak sonuç budur. Böyle tesadüf, rastgele, içgüdü veya işte başka açıklamalar, bunlar doğru değil. Hem bilimsel değil, hem akla ve hem de vicdana uymuyor. Bugün çok güzel bir gün, izleyicilerimiz de biliyorlardır, İstanbul'un fethinin 558. yıl dönümünü kutluyoruz. O şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetti. İstanbul'u, Müslümanları kurtardı. Çok büyük bir olaydır. Dünya tarihinin en büyük olaylarından bir tanesidir İstanbul. Çünkü İstanbul herkesin göz bebeğiydi, bütün komutanların göz bebeğiydi. Ama Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne nasip oldu İstanbul'u, bu güzel belliği fethetmek. tabii çok önemlidir. Biz de hep anlatıyoruz ahir zaman ve Mehdi Aleyhisselam'ı. Osmanlı padişahlarına baktığımızda onlarda da çok büyük bir Mehdi Aleyhisselam sevgisi ve saygısı görüyoruz bütün hükümdarlarımızda. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de bu hükümdarlardan biri. Mehdi Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Çok büyük saygısı vardı. Çok büyük saygı duyuyordu. Hatta o yüzden İstanbul'u fethetmeyi önce reddetmiştir Fatih Sultan Mehmet. Fakat sonra hocaları Akşemseddin hocamız kendisini Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'u manen fethedeceği yönünde konusunda ikna ettikten sonra ancak Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiştir. O şekilde ikna olmuş ve kabul etmiştir. İstanbul'un fethini Mehdi Aleyhisselam'a bırakmıştır. Fakat dediğim gibi hocaları ona ikna etmişlerdir. Daha sonra tabii Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni çok eleştirenler oldu. İstanbul'u fethetti diye. O eleştirilerde hocası Akşemseddin'in çok güzel bir cevabı oldu. Akşemseddin şu sözlerini duyurdu herkese. Buyurdu ki İstanbul'u önce Mehmet fethedecek. Sonra İstanbul ehli salibin yani Haçlıların eline geçecek. Daha sonra da Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'u tekrar fethedecek buyurdu. Bundan sonra da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetti inşallah. Bugünü çok güzel bir şekilde İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerinde kutluyoruz, kutlayacağız. Herkese hayırlı uğurlu inşallah olur, hayırlara vesile olur. İnşallah. Evet, şimdi Badi böceğinde de gördüğümüz gibi bütün hayvanlarda ortak bir özellik görüyoruz. Sahip oldukları özellikleri en ince ayrıntısına kadar çok planlı, çok detaylı, çok titiz bir şekilde hassasiyetle uyguluyorlar. Ama yaptıkları işlere baktığımızda akıl görüyoruz. Hayvanların kendi yapılarına baktığımızda ise bu aklı barındıracakları bir yapıya sahip olmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla aklı, şuuru ve bilinci olmayan hayvanların akıl, şuur ve bilinçli hareketler yaptığını görüyoruz. Bunun tek açıklaması vardır. Cenab-ı Allah'ın bu canlılara ilham etmesiyle bu canlılar bunları yapmaktadır. Bilim de bunu söylüyor. Din de bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de bunu görüyoruz. Tabii evrimciler Allah'a inanmamak için çaba sarf ettikleri, insanların Allah'a inanmamalarını istedikleri yönde çaba sarf ettikleri için hep bir takım kaçak açıklamalar, insanların aklını kafasını karıştıracak açıklamalar yaparak bu konuyu bertaraf etmeye çalışmışlardır. Bunlardan bir tanesi de çok ünlüdür, içgüdü. Hayvanlar bu sahip oldukları özellikleri veya bu harika olayları nasıl yapıyor diye sorduğumuzda evrimcilerden cevap geliyor. Kardeşim, içgüdüyle yapıyorlar. Sonra daha önce de söylemiştik, hocamız çıktı, Allah razı olsun, bir kükredi. İçgüdü diye bir şey olmadığını herkes anladı. Bütün evrimciler evlerine kaçıştılar. Bir daha da sokağa çıkamadılar. Şimdi evrimcilerin de ortaya attıkları bu iddia ile ilgili çelişkili ve hatta içgüdünün olamayacağına dair açıklamaları var. Bu açıklamaları evrimcilerin ağzından birkaç tane örnek vererek izleyicilerimize anlatalım ki evrimcilerin, materyalistlerin tabii ki onların da doğru söylemediklerini herkes görsün, şahit olsun. Mesela evrimci genetikçi Gordon Rittrey Taylor, The Great Evolution Mystery isimli kitabında içgüdülerle ilgili bir çıkmazı ifade ediyor. Bakın ne diyor. İçgüdüsel bir davranış ilk olarak nasıl ortaya çıkıyor? Ve bir türde kalıtımsal olarak nasıl yerleşiyor diye sorsak bu soruya hiçbir cevap alamayız diyor. Doğru. Yani insanın ve hayvanların kökenini araştırdığımızda sorulacak ilk sorulardan bir tanesi de budur. Kökeni olması gerekir. Bir başlangıcı olması gerekir ve bunun bilimsel bir açıklaması olması lazım. Nasıl ki canlıların DNA'larına baktığımızda tüm özelliklerinin DNA'daki genler tarafından yönetildiğini ve bu genlere kodlandığını, yani bu bilginin daha önceden o genlere konduğunu görüyoruz ki bu bilgilere paralel olarak bu canlılar bu özelliklerini kullanıyorlar. Doğrudur. Peki içgüdüyü
hangi DNA'nın hangi geninde görüyoruz diye sorduğumuzda bu soruya cevap alamıyoruz. Eğer içgüdü olsaydı genlerimizde, o zaman içgüdüyü genlerimize kim koymuştur, nereden gelmiştir diye soracaktık. Bunun da cevabı olmayacaktı. Çünkü içgüdü de bir bilgidir. Sonra içgüdünün nasıl evrimci masala göre evrimleştiğini soracaktık. Buna da cevap veremeyeceklerdi. Çünkü canlıların sahip oldukları özellikler hem fizyolojik hem de evrimcilerin masalına göre içgüdüsel olarak paralel evrimleşmesi gerekirdi ki bu uyum olsun. Yani hayvan fiziksel özelliklerini değiştirirken içgüdüsel olarak yaptığı şeylerin de hayvanın değişen fiziksel özelliklerine uygun halde evrimleşmesi gerekirdi. Yani iki tane paralel evrim sürecinden bahsetmek gerekirdi. Biz bunu da görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Çünkü denizlere bakıyoruz. Efendim bazı balıklar mesela ne yapıyorlar? Yumurtluyorlar. Yumurtalarını kayalara bırakıyorlar. O minik yüzgeçleriyle de bir hava akımı meydana getirerek o yumurtaların soğumasını sağlıyorlar, ısınmaması için. Şimdi bu bir canlının üremesi ve üredikten sonra yavrusuna bakma stratejisi, büyütme stratejisi. Şimdi bu hayvan karaya geçti diyorlar. Bazı fiziksel özellikler değişip evrimci masala göre. Hayvan karaya geçti ama senin yalanına göre. Mesela diyelim ki kuş. Kuşlara bakıyoruz, ne yapıyor? Yani fizyolojik yapısı zaten bambaşkadır da balıklarla. Yumurtladıktan sonra ne yapıyor kuş yumurtasını? Ağaç dallarında o mükemmel bir teknik kullanarak hazırladığı yuvalarda koruyor yumurtalarını. Hangi ara hayvanın fiziksel özellikleri değişti de ona paralel olarak bu teknik yönü değişti, içgüdüleri değişti? Yani ikisi bambaşka şeylerdir. Biri suyun altında başka teknik kullanır yavrular için. Biri ağaç dallarında başka bir mekanda başka bir teknik kullanır yavrular için. Hatta kara canlıları var, yumurtalarını toprağa gömüyorlar. Ya bu canlı bunu nereden öğrendi karaya çıkınca? Yani zaten teknik olarak, biyolojik olarak hiçbir şekilde mümkün olmadığı için biz bu masalın ne kadar imkansız olduğunu, imkansız üstü imkansız olduğunu anlatmak için böyle örnekler veriyoruz ki izleyenlerimizin kafasında konu daha iyi otursun. Zaten hemen bir tane mesela Charles Darwin'in teorinin sahibi. Bakın içgüdülerle ilgili Türlerin Kökeni isimli kitabında birkaç kez itirafta bulunuyor içgüdülerle ilgili. Olamayacağına dair. Yani bizim bu yerli evrimciler buradan bizi dinlesinler. Onların abileri, babaları Charles Darwin bakın ne diyor içgüdülerle ilgili. Diyor ki içgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. Bakın sadece içgüdü konusunun imkansızlığı, bütün evrim teorisinin masalının, o onca kitapların yazılmış makalelerin, çıkmış dergilerin tamamını çöpe atmak için yeterlidir. Tabii şu da unutulmasın, her bir örnek, her bir soru evrim teorisi açısından çıkmazdır ve bütün teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Bir tane daha örnek vereceğim. Bu da biliyorsunuz Francis Darwin, oğlu Darwin'in babasının mektuplarını derliyor biliyorsunuz. The Life and the Letters of Charles Darwin isimli kitapta. Şimdi babasının içgüdülerle ilgili yaşadığı zorluğu ifade ediyor. Oğlu diyor ki, türlerin kökeni çalışmasının diyor 3. bölümünde birinci kısım tamamlanıyor ve hayvanların alışkanlıklarıyla içgüdülerindeki varyasyonlardan söz ediyor diyor babası için. Bu konunun yazının başlangıç kısmına dahil edilmesinin sebebi içgüdülerin doğal seleksiyonla gerçekleştiği fikrini imkansız olarak değerlendiren okuyucuların aceleyle teoriyi reddetmemesini sağlamaktır diyor. Türlerin kökeninde yer alan içgüdüler bölümü özellikle teorinin en ciddi ve en açık zorluklarını içeren konudur. Ya sen eğer gerçek bir şey anlatıyorsan anlatımda bir sıralama yapar mısın? Aman ha bu gerçeği biri inkar etmesin, benim yalan söylediğim hemen belli olmasın. Ben yalanlarımı kitabın sonuna saklayayım ki kitabı sonuna kadar ben bu adama okucuya okutayım der mi bir insan? Demez. Baştan sona gerçekleri anlattığı için kitabın başında da okuyan bilimsel gerçeklere dayalı ise ikna olur. Kanıtlara dayalı ise ikna olur. Ortasında da sonunda da aynı şey olur. Demek ki ortada bir bilim adına yapılmış bir sahtekarlık var. Bu sahtekarlıklardan bir tanesini Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabında da yapıldığını görüyoruz. Neymiş o? İçgüdü konusu kitabın baş kısmına bakın ne diyor? Bu konunun diyor içgüdü konusunun yazının başlangıç kısmına dahil edilmesinin sebebi. İçgüdülerin doğal seleksiyonla gerçekleştiği fikrini imkansız olarak değerlendiren okuyucuların aceleyle teoriyi reddetmemesini sağlamak. Gördünüz mü? Alın size daha kitabında bir sahtekarlık, kitabında bir hile olduğunu açıkça gösteren bir açıklama kimden? Darwin'in oğlundan. İnşallah.
İnşallah. Şimdi tabii aynı şeyleri şu andaki evrimcilerde de görüyoruz. Şimdi dün bir tane izleyici sorusu vardı işte kitaplarda şu anda evrim okutulmuyor diye bir iddiası vardı. Şimdi bir ilahiyatçı evrimci var, onun bir açıklaması var. Bir onu izleyelim, ondan sonra konuşalım üzerinde.
Bir adam evrenin Tanrı tarafından yaratıldığında bilinç dünyası içerisinde inanabilir.
Şimdi bir adamın şöyle bir inancı olabilir diyor yani bilinç dünyası içerisinde. Tabii bu tarz teknik terimler çok önemli. Bilinç dünyası içerisinde Tanrı tarafından yaratıldığında bir insan inanabilir diyor. Bu son derece doğal bir şey diyor.
Bu olun, insan olduğunu ya da varlıkların işte din organikten organiğe bir efendim şey ağacı dediğimiz, soy ağacı dediğimiz bir türleşmeyle ortaya çıktığı önermesinin yanlışlığını falan
göstermez diyor. Yani şöyle bir şey söylüyor. İşte bir insan Allah tarafından canlıların yaratıldığına inanabilir ama evrimin olduğunu reddetmesi gerekmiyor diyor. Böyle bir açıklaması var. Şimdi biz dün de bahsettik aslında bundan. Tekrar bahsedelim. Kur'an'da evrim yok. Yani bilimde de evrim yok. İkisi de bize evrimin olmadığını gösteriyor. Yani bu tarz şahıslar şey zannediyorlar. Yani sanki biz İşte Kur'an'da evrimin olmadığını düşündüğümüz için bilim evrimi ispatlamasına rağmen biz ona karşı çıkıyormuşuz gibi bir inançları var anladığım kadarıyla. Bilimde evrim yok. Biz o yüzden evrimin olmadığını anlatıyoruz. Yani bilimsel gelişmeler evrimin olmadığını gösteriyor. Yani olsaydı da şöyle olurdu zaten. Biz burada Allah'ın insanları, canlıları nasıl evrimle yarattığını anlatırdık. Yani bizim için sadece bir konu değişikliği olmuş olurdu. Ama gerçekten evrim yok. Yani bilimsel gelişmeler ilk hücrenin oluşamayacağını, hatta ilk proteinin dahi kendi kendine oluşamayacağını doğada gösteriyor. Canlılar arasında ara geçiş formu yok. Allah evrimle yaratmış olsaydı ara form olurdu. Ha, derdik ki ara formlarda Allah demek ki o şekilde yaratmış derdik. Yani bir şey, böyle bir şey olmadığı için biz evrimin olmadığını anlatıyoruz. Ya, zannediyorlar ki öyle şey zannediyorlar. Yani işte bilime rağmen İşte kendi inançlarına göre evrim olmadığı için bunu da işte evrim yok diye anlatıyorlar falan diye bir inançları var anladığım kadarıyla. Öyle bir şey yok. Kesinlikle evrim olmadığı için evrimin olmadığını anlatıyoruz biz de. Şimdi yine çok değişik bir mantık var videoda. Onu izleyelim.
Nedir ya? Hayatımda bu kadar şey cahit başarıdan geldi bak ben söyleyeyim.
Şimdi burada pek anlaşılmadı. Ben tekrar göstereceğim videoyu. Şimdi şöyle diyor. Oradaki şahsın sinirlenmesinin sebebi şu. İşte ilk hücre iki bakteriden olmuştur diyor. İki bakteri çünkü ilk hücrenin oluşması çok önemli olduğu için oradaki bir şahıs tamam diyor. İlk hücre iki bakterinin birleşmesiyle oldu diyorsunuz diyor. Peki o bakteri nasıl oldu diye soruyor. Oradaki şahısta sinirlenmesinin sebebi şu. Böyle soru mu olur diye sinirleniyor. Oradan Yiğit Bulut da madem iddia ediyorsunuz söyleyin diyor. Bakın soru güzel diyor. Hı hı. Yani o ilk bakteri nereden oldu diyor. Yiğit Bulut tekrar soruyor. Arkadaki bir hanımefendi de evrimli oluyor yani. Evrimli oluyor diyor. Bakın tekrar dikkatli bir şekilde izleyelim.
Hayatımda bu kadar şey cahit başarıdan geldi bak ben söyleyeyim.
Evrimli oluşuyor yani evrimli oluyor diyor. Ya öyle bir şey olması mümkün değil. Bakterilerin biz baktığımız zaman fotosentez yapıyor. Yani insanın şu anki teknolojisiyle yapamadığı bir şeyi yapıyor. bakteriler. Ayrıca insan şu anda bir bakteri üretemiyordu şeyde, laboratuvar ortamında. Hani evrimciler bazen diyorlar işte laboratuvar ortamında biz bakteri üretebiliyoruz veyahut da işte hücre üretebiliyoruz. Biz onun detayını söyleyelim de yani izleyicilerimiz sanki böyle kendi kendine oluşabiliyor veyahut da insan üretilebiliyor gibi zannedebilir. Onun gerçeği şudur. Bakteriyi alıyorlar, laboratuvar ortamına sokuyorlar, üreceği ortamı koyuyorlar. Bakteri kendi kendine ürüyor. Ve sonunda diyorlar ki biz laboratuvar ortamında bakteri ürettik diyorlar mesela. Ya bu şuna benziyor. Bir çift, bir dişi bir erkek köpek alıp işte onları laboratuvar ortamında çiftleştirip sonra da laboratuvar ortamında doğum yapıp biz laboratuvarda köpek ürettik demeye benziyor bu. Yani onların kendileri yapmıyorlar. Sadece laboratuvar ortamında mesela hücreye elektrik veriyorlar. Kendi kendine bir hücre daha, mesela hücre kendisi üretiyor bunu. Sonra diyorlar ki laboratuvar ortamında bir hücre üretebiliyoruz diyorlar. Bizim kastettiğimiz soru o değil. Kendi kendine veyahut da siz amino asitleri alacaksınız baştan. Sol elle amino asitleri. Birleştireceksiniz, protein yapacaksınız. Ondan sonra o proteinleri birleştirip bütün organelleriyle beraber hücreyi yapacaksınız. Bizim bahsettiğimiz hücre yapma bu. Bunu yapamıyorsunuz. Yani evrimciler, tüm bilim adamları bir araya geliyorlar. Hücreyi bırakın bakın, hücreyi geçtik. Tek bir proteini dahi amino asitleri peptit bağlarıyla birleştirerek ve enerji harcayarak bir protein elde edemiyorlar. Ve sitokrom C proteinin mesela Ali Demirsoy bir tek başına kendi kendine oluşma ihtimalini bir daktilo başına geçip bir maymunun işte insanlık tarihini baştan sona yazması ihtimaliyle aynı ihtimal olarak değerlendiriyor. Tabii ki bu imkansızdır diyor. Ama diğer ihtimali bilime dahil edemeyeceğimiz için ne yazık ki imkansız olan ihtimali kabul edeceğiz. Yani kendi kendine oluşmuştur diyeceğiz diyor. Şimdi burada yapılan açıklama evrimle oluşuyor, yani evrimle oluyor. Bu kimseyi ikna etmez böyle bir açıklama. Evrim kim ki? Yani evrim ne yapmış şu ana kadar ki bakteri yapabilsin? Evrim diye bir mekanizma mı var doğada? Yok. Kendi kendine bakteri üreten bir mekanizma var doğada? Yok. Tamamen bakterinin mesela indirgenemez komplekslik özelliği var. Bakteri kamçısının. Onun bütün parçalarının, hatta onun videosunu da gösterelim şimdi. Bütün parçalarının bir anda eksiksiz bir şekilde olması gerekiyor. Bakın onu anlatıldığı bir video var.
Many species of bacteria propel themselves through their environment by spinning helical motorized.
Evet, burada bakteri kamçısından bahsediyor.
Rotobacter cells have one click.
Bakteriler kamçıyı hareket etmek için kullanırlar. Bu kamçı, bütün canlılar aleminde gerçek dönüş hareketi yapabilen tek organeldir. Bu dönüş hareketi sayesinde bakteri istediği yöne doğru ilerler, duruşlar ve dönüşler yapabilir. Motor mekanizması 40 değişik parçanın bir araya gelmesinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla basite indirgenemeyecek bir karmaşıklığa sahiptir.
If even one of these pieces is missing or put in the wrong place, your motor isn't going to work. So this apparatus to assemble the flagellar motor is itself irreducibly complex.
Kamçı ayrıca kendi içinde de kompleks bir yapıya sahiptir. Organik yapısı 240 ayrı protein çeşidinden oluşur. Bu parçalar zaman içinde küçük değişimlerle bir araya gelerek bakteri kamçısını oluşturmuş olamazlar. Çünkü her bir küçük parça kendi başına işe yaramaz bir organeldir. Örneğin dönüş hareketini sağlayacak motor sisteminin yokluğunda sadece kamçı tesadüfen oluşsa bile bakteriye hareket sağlamayacaktır. Evrim teorisinin iddiasına göre ise kullanılmayan organlar zaman içinde körelir, yok olur. Bu bakış açısıyla birden 40'a kadar kademe kademe ilerleyen bir evrim sürecinde daha ilk aşamada oluşan herhangi bir organel kendi başına bir işe yaramayacağından doğal seleksiyon tarafından ayıklanacak ve evrimsel süreç daha başlamadan durmuş olacaktır. Bu bilimsel gerçeği Dr. Jonathan Wells şu şekilde açıklamaktadır.
Important thing to realize about natural selection is it selects only for a functional advantage. In most cases, natural selection actually eliminates things, things that have no function or that have a function that harms the organism. So if you had a bacterium with a tail that didn't function as a flagellum, chances are natural selection would eliminate it. The only way you can select for a flagellum is if you have a flagellum that works, and that means you have to have all the pieces of the motor in place to begin with. So natural selection can't get you the bacterial flagellum. It can only work after the flagellum.
Evet. Şimdi burada da gördük. Şimdi bakterinin tüm parçalarının bir arada olduğu zaman çalıştığını buradaki bilim adamı da anlatıyor. Mesela 240 çeşit proteinden oluştuğunu söylediler mesela. Hı-hı. Videoda. Şimdi bu çok önemli bir şey. Daha bir evrimci bilim adamları bir proteinin dahi kendi kendine oluşamadığını, yani oluştuğunu gösteremezken 240 çeşit proteinden oluşan bir bakteri kamçısının kendi kendine oluştuğunu, sonra iki bakterinin de bir araya gelip hücreyi oluşturduğunu iddia ediyorlar. Yani biz şimdi şunu söyleyelim izleyenlerimize, çok önemli bir şey. Şimdi ilk başta evrimciler materyalist bir açıklama yapmaya kilitleniyorlar. Zaten bununla ilgili kendi itirafları da var. Ya biz materyalistiz, buna a priori bir bağlılığımız var. Yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir bağlılıktır bu diyorlar. Ve biz her şeyi buna göre yorumlarız diyorlar. Yani mesela doğada bir bakıyoruz 3,5 milyar yıl önce ilk olarak bakteriler var. Tamam, o zaman ilk başta bakteriler tesadüfen oluşmuştur diyorlar. Sonra bakıyoruz tek hücreli canlılar var. Demek ki İki bakteri bir araya gelmiş, bu tek hücreye oluşmuştur diyorlar. Sonra Kambriyen dönemine geliyoruz, birden bir patlama oluyor. Demek ki çok ani evrimleşmiştir diyorlar. Yani böyle artık saçmalamanın diyeyim yani boyutu üst seviyede, yani aşmış durumda. Şimdi bunu söylemeniz için ilk başta bir bakterinin nasıl oluştuğunu kendi kendine laboratuvar ortamında göstermeniz lazım. Bunu yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Doğada kendiliğinden oluşmuş diyorsunuz. Bir anda fosil kayıtlarında belirdiği için. Sadece yaptığınız şey yorum yapmak. Mesela insan işte son canlıdır diyorsunuz. En gelişmiş canlıdır diyorsunuz. Bu tabii evrime göre böyle olması gerekiyor. Bir bakıyoruz canlılara, insandan çok daha üstün özellikleri olan canlılar var. Mesela biz fotosentez yapamıyoruz. İlk canlı fotosentez yapıyor. Bizim iki gözümüz var. İlk çok hücreli büyük canlının, yani böyle omurgalı canlının on binlerce gözü var. Bunlar nerede evrim o zaman burada?
Tabii.
Hiçbir şekilde uyuşmuyor.
Bir organizasyon ve bilgi içeriyor bakteride. Evet. İncelediğimizde 2000 çeşit, 2000 civarında gen var bakteriye baktığımızda. Evet. Tabii her gen ise, her gende 1000 kadar da harf bulunuyor.
Maşallah.
Yani şifre bulunuyor. Yani bir organizasyon ve bilgi var dedik ya,
evet.
Hakikaten de öyle. İncelediğimizde bunlara çıkıyor sonuç. Daha da anlaşılır olması için, yani DNA'sındaki bilgi 2 milyon harften oluşmuş oluyor.
Maşallah.
Daha da anlaşılır olması için şöyle söyleyeyim. Her biri 100 bin kelimelik 20 roman oluşturuyor. Yani basit, maşallah, dediğimiz bakteriye baktığımızda.
Tabii insandan çok üstün özellikleri var zaten. Tabii, maşallah. Pek çok konuda.
Evet. Robert Safiro da şöyle söylüyor. Yani tesadüfen oluşmasının imkansız olduğunu 10 üzeri 40 binde bir ihtimal diyor. Ve şöyle devam ediyor. Diyor ki yani bunu yani şu bilgi diyor 10 üzeri 40 binde bir ihtimal bütün evrim teorisini gömmeye yeter diyor. İfadesi bu.
Evet, kesinlikle öyle zaten.
Maşallah.
Tabii evrimciler her yönden gömüldüler zaten fikre.
Evet abi.
Yani normal toprak altındalar dümdüz, ama tabii şimdi buradaki konu bilim yapmak değil. Onu hep söylüyoruz. Yani evrimcilerin böyle bir maksadı yok. Yani insanlara teknik bilgi versinler, bilimsel bilgiler versinler. Genel kültürlerini arttırsınlar. Veya doğadaki olağanüstülükleri ortaya çıkaran bilimsel çalışmalardan haberdar olsunlar gibi böyle bir konuları yok. Onları Bediüzzaman Hazretleri çok güzel tarif ediyor. Sofestai diyor onlara. Sofestai diye hitap ediyor. Sofestai de Allah'ı inkar etmek için her şeyi inkar edenlere deniyor. Yani mesela hatta bir sözü var üstadın, diyor ki kimin için Allah var ona her şey var diyor. Ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir diyor. Ya buradaki asıl konu, hocamız zaten onu söylemişti, Allah'ın inkar edilmesidir. Haşa. Allah'ın varlığının inkarıdır. Asıl konu budur. Yani öyle bilimsel çalışma yapmak falan değildir. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu Sofestai dedi takıma bayağı güzel bir ders veriyor Risale-i Nur'da. Şimdi bir tane alıntı yapmıştım. Onu paylaşalım. Çok çok güzel. Diyor ki tabiyunların, yani tabiatçıların, darwinistlerin mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey, yani gerçek olmayan, hakikatleri olmayan tabiat dedikleri şey nedir? Olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise, yani dış işleri o yapıyorsa, ancak bir sanat, yani ustalık, marifet, hüner olabilir. Doğaya baktığımızda ustalık görürüz, marifet görürüz, hüner görürüz diyor. Sani, yani yaratan, yapan olamaz diyor. Yani bak, doğaya baktığımızda saninin, yani yaratıcının, sanat sahibinin ancak sanatını görebiliriz diyor doğada. Ama sani özelliğini, yani yaratan özelliğini doğada göremeyiz. Olsa olsa sanatçının sanatıdır tabiat diyor. Devam ediyor. Sani, yani yaratan olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz diyor.
Maşallah.
Kainat için. Yani değil mi bak, bir yapılmıştır. Nakış herkes bilir. Ama nakışın kendisidir. Nakışın o güzelliklerini içerisinde, bünyesinde bulundurur ama nakkaş olamaz diyor. Yani onu nakşeden olamaz diyor. Ahkamdır, hakim olamaz. Hükümlerdir ama hükmeden olamaz. Yani tabiat kanunları hükümlerdir. Yani yer çekimi bir tabiat kanundur. Suyun kaldırma kuvveti bir tabiatın bir fizik kanundur. Bunlar Cenab-ı Allah'ın yarattığı kanunlardır. Ama bu kanunlara ilahlık vermek, yani akıl, güç, şuur, bilinç atfetmek yanlış olur. Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın hakim sıfatının tecellileridir. Ahkamlar, hükümler. O yüzden hakim olamaz diyor. Bir şeriatı fıtriyedir, şari olamaz. Yani yaratılış kanunudur. Fıtraten böyle yaratılmıştır. Kanundur ama şari, yani kanun koyucu olamaz diyor. Onu görüyoruz diyor. Mahluk bir perde-i izzettir, halik olamaz. Yine yaratan olamaz. Yaratılmış bir yapıdır, yaratan olamaz diyor. Munfaildir, yani tesirle hareket eden bir fıtrattır. Yani Cenab-ı Allah'ın ilmi, bilgisi, kontrolü, idaresi, yönetimi, hükmü altındadır. Bununla yönetilir. Böyle bir fıtratı vardır diyor. Ama fatır bir fail olamaz diyor. Yani yaratan bir fail olamaz. Kanundur, kudret değildir. Kanunları görürüz ama kanunlar kudret sahibi olamazlar diyor. Kadir, yani olamazlar. Mistardır, yani araçtır. Masdar, yani o araçların istifade ettikleri kaynağı, menba olamaz diyor. Böyle çok güzel bir tefekkürü var üstadın. Bir güzel daha tefekkür var, onu da paylaşalım. Tabii bütün tefekkürleri çok güzel Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin. Şimdi yine evrimcilere güzel bir ders veriyor, tabiatçılara, yani üstadın tabiriyle sofestailere. Bakın sofestailere ne diyor. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın, sonra saati çarklarla tertip edip tanzim etsin daha mı kolaydır diyor. Yoksa harika bir makineyi o çarklar içinde yapsın, sonra saatin yapılmasını o makinenin camit, yani cansız olan ellerine versin. Ta saati yapsın daha mı kolaydır? Acaba imkan haricinde değil midir böyle bir durum? Haydi o insafsız aklında sen söyle, sen hakim ol. Veyahut bir katip, yani yazıcı, mürekkep, kalem, kağıdı getirdi. Onunla kendi bizzat o kitabı yazsa daha mı kolaydır? Yoksa o kağıt, mürekkep, kalem içinde o kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o tek bir kitaba mahsus olarak bir yazı makinesi icat etsin, sonra o şuursuz makineye hadi sen yaz desin de kendi karışmasın daha mı kolaydır? Acaba 100 defa yazıdan daha müşkil değil midir diyor.
anlayana bu örnekler tam cevap oluyor maşallah.
Şimdi iman dikkati var yine beyincikle ilgili bir video, ona bakalım.
Şimdi beyinciğin yapısına ve çalışma sistemine yakından bakalım. Beyinciği oluşturan hücreler Purkinje hücresi olarak isimlendirilirler. Bu hücreler beyni oluşturan hücrelerden farklıdır. Her bir Purkinje hücresi daha küçük yapılar olan granül hücrelerle 150 ila 200 bin bağlantı yapar. Beyinciğin büyüklüğünün beynin onda biri olduğu hatırlanırsa, bu kadar çok bağlantının böylesine küçük bir alanda gerçekleştirilmesindeki mükemmellik açıkça ortaya çıkmaktadır. Beyincik ve omurilik soğanında bulunan denge oranı vücudun dengesini sağlamak için birlikte çalışır. Bu organlardaki hücreler yapılacak hareketin hızını ve yönünü tayin ederler. Vücudun bir sonraki şeklini önceden planlayarak yeni durumda dengenin korunması için gerekli kaslara kasılmalarını emreden bir sinyal gönderirler. Bu işlemler o kadar süratli gerçekleşir ki insan vücudu bir durumdan bir başka duruma birkaç milisaniye gibi kısa bir sürede geçebilir. Eğer bu hesaplamalar olmasaydı ya da herhangi biri hatalı yapılsaydı insan dengesini koruyamaz ve her hareketinde yere yuvarlanırdı. Voleybol oynayan birini düşünelim. Bu kişi oyun süresince bütün dikkatini kendine doğru gelen topa ve o topla temas edecek olan ellerinin ve kollarının duruşuna verir. Bu sırada vücudunun hangi pozisyonda durması gerektiğini düşünmez. O andaki dengesinin korunmasını ve bir sonraki hareketi için hangi kaslarını kasması gerektiğini aklına bile getirmez. Tüm bu hesaplamaları beyincik onun için yapar. Oyuncunun en iyi pozisyonda en etkin vuruşu yapabilmesi için kaslara sürekli olarak emirler gönderir. Bu hesaplamaları insanın bilinçli olarak kendisinin yapması gerekseydi voleybol oynarken konsantre olamaz ve hiçbir faaliyeti kontrolü altında tutamazdı. Daha doğrusu hiçbir zaman voleybol oynayamazdı. Bugün sahip olduğumuz bilim ve teknolojinin ulaştığı düzey bile bu sistemin çalışmasındaki detayları henüz tam olarak çözememiştir. Mükemmel bir tasarıma sahip olan bu hareket sistemi Allah'ın yaratmasındaki üstün sanatın örneklerindendir. Her bir hücre Allah'ın kendisine yüklediği görevi onun emirleri doğrultusunda eksiksizce yerine getirmektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O işlediklerinizden haberdardır.
Evet maşallah. Şimdi burada yine gördük. Şimdi beyinciğin yapısından bahsedildi. Şimdi beyincik insanın böyle sürekli olarak yaptığı işleri kaydediyor. Nasıl yapıldığını. Mesela biz yürüme işlemimiz var değil mi? Gün içerisinde sürekli yürüyoruz. Hiç düşünüyor muyuz ama yürürken mesela işte bacağımızın işte baldırımızdaki kas şu kadar kasılacak. İşte bacak hareketimiz işte sağ ayağımız şu kadar ileri atılacak. İşte ondan sonra işte öndeki kaslar daha farklı çalışacak. Sırtımızın eğimi böyle olacak. Kol kaslarımız biraz ileri gidecek. O kadar detay var ki. Ya bunları biz öyle hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmemiz gerekiyor normalde beyincik olmasa. Ve bunu her defasında yapmamız gerekiyor. Ama beyincik sürekli yapılan hareketleri adeta bir kalıp halinde kaydediyor. Mesela yürüme işleminde diyor şu kas şu kadar kasılıyor, bu kas bu kadar kasılıyor. Bütün hepsini yürüme işleminin tamamen hangi kas hangi saniyede ne kadar kasılacak bunların hepsini kaydediyor. Ve siz ben yürümek istiyorum diye adımınızı attığınızda beyincik beyne o hazır olan paket emri gönderiyor. Ve biz hiçbir şekilde detaylarla uğraşmıyoruz. Mesela yemek yiyoruz, yemek yerken işte kaşığı tutuyoruz, ağzımıza götürüyoruz. Ve burada işte çalışan kaslar var, işte arka kasların belli bir kasılması var, buradaki kasların kasılması var, bu kasların ayrı kasılması var. Hepsi normalde ayarlı. Hani biz şey diyebiliyoruz, tabii canım daha önce zaten yürümüştüm yani. Yürüyebilme de garip bir durum yok. Veya da daha önce de ben yemek yedim ya, her gün yiyorum zaten. İşte öyle değil. Beyincik olmasa biz her yemek yiyişimizde sanki ilk yemek yiyormuşuz gibi olurdu. Bütün kasları ona göre kontrol edelim. Mesela ilk yürüyen bir çocuğu düşünelim. Zorlanıyor değil mi? Hangi kası ne kadar kullanacağını bilmiyor çünkü. İşte ilk onu öğrenmesi için hatta değişik böyle mekanizmalar var. Onu ayakta tutabilen mekanizmalar var. O şekilde yürümeye çalışıyor. Belli bir süre oluyor o yürümeyi öğrenmesi. Hemen yürüyemiyor. Çünkü hangi kası ne derece kullanacağını ve hangi anda nasıl bir diklik sergileyeceğini bilemiyor. Hı hı. O zaman biz beyincik olmasaydı şöyle bir şey olurdu. Her sabah kalktığımızda veyahut da her yürümeye kalktığımızda biz o bebek gibi olurduk. Böyle sağa sola sallanırdık. Çünkü ilk kez yapıyoruz. Her defasında ilk kez yapıyor olurduk. Ama beyincik kaydediyor bunu. İşte nasıl yürümesi gerektiğini ve o şekilde insanın yürümesi sağlanıyor. Buna benzer çok fazla tabii gün içerisinde yaptığımız hareketler var. Hepsi beyincikte kayıtlı. Şimdi beyincik olmasa neler olacaktı? Onunla ilgili bir video var. Ona bakalım.
Ensenin üst kısmında yer alan beyincik, görünüş olarak minyatür bir beyni andırır ve beynin onda biri ağırlığındadır. Vücuttaki tüm denge ve hareketlerin koordinasyonunu beyincik sağlar. Hareketlerin düzgün yapılıp yapılmadığını denetler, eğer düzgün yapılmadıysa gerekli ayarları yapar. Hangi kasların hangi sırayla kasılacağını belirler. Beyinciğin dengeyle ilgili bölümü vücudun duruşundan sorumludur. Biz farkında olmadan hareketimiz esnasında bedenimizin pozisyonu en ideal duruma getirilir. Sürekli olarak değişen pozisyonlara göre denge her seferinde yeniden sağlanır. Örneğin odanıza giderek masaya doğru ilerlediğinizi ve sandalyenizi geriye doğru çekerek oturduğunuzu düşünelim. Bu esnada aslında birçok karmaşık işlemi aynı anda gerçekleştirirsiniz. Otururken dizlerinizi, sırtınızı ve belinizi belli bir açıya göre bükersiniz. Bu hareketlerinizin her biri farklı bir açıyla yapılır. Fakat siz bu eylemleri yaparken hiçbir zaman için acaba belimi kaç derecelik açıyla bükmeliyim diye düşünmezsiniz. Çünkü bunların hepsini beyincik sizin için ayarlar. Peki beyincik olmasaydı insan nasıl bir yaşam sürerdi? Dengeli bir şekilde yürüyemez ve oturamazdı. Gözler odaktan sekerdi. Eller hedefi şaşırırdı. Sendeleyerek yürürdü. Ortalama 60-70 kilogram ağırlığındaki bir insanın sağa sola devrilmeden iki ayağı üzerinde yürümesi ve hatta koşması oldukça zordur. Bilim adamları ürettikleri robotlara bu hareketlerin ancak sınırlı bir bölümünü yaptırabilmektedir. Hiçbir robot henüz insan gibi esnek ve kolay bir şekilde hareket etmeyi başaramamıştır. Hareket etmek bir yana, cansız bir eşyayı dengede tutabilmek için bile bazı hesaplamalar gerekir. Örneğin, küçük bir insan heykelinin dik durabilmesi için mutlaka ayaklarının altına konulacak düz bir desteğe ihtiyaç vardır. Ayrıca bu destek, heykelin büyüklüğüyle de orantılı olmalıdır. İnsansa emeklemeyi bıraktığı andan itibaren ayakta durabilir ve bir an bile bunun nasıl olacağı endişesine kapılmaz. Çünkü hareket etmeye başlar başlamaz vücutta sürekli bir bilgi akışı gerçekleşir. Gözler ve kulaklar başta olmak üzere vücudun her yerinden beyinciğe uyarılar gider ve bu uyarılar an be an değerlendirilir. Yapılan ince ayarlar sayesinde hiçbir teknolojiyle kıyaslanamayacak şekilde trilyonlarca işlem büyük bir düzen içinde gerçekleştirilir.
Bak, çok büyük bir mucize bu beyincik ve çok büyük bir lüks insan için. Yani normalde evrim teorisinin mantığıyla düşünülecek olsa böyle insanda böyle bir yapı olmayabilirdi. O zaman her şeyi ilk kez yapıyormuş gibi olurdu ve her türlü kontrolü insan her dakika her saniye yapması gerekirdi. Maşallah. Ya insan için çekilmez bir durum olurdu yani. Bunu düşünsenize mesela oturacaksınız, ilk kez oturacaksınız sürekli. Mesela yemek yiyorsunuz, ilk yemek yiyor gibi. Suratımız böyle yemek içerisinde, bebeklerin öyledir mesela, böyle ağzı yüzü yemek olur hep. Hı hı. Her defasında öyle bir böyle bir yaşantı yani düşünülemez ama Allah böyle bir sistemi yerleştiriyor insan vücuduna ve insan bunu düşünmeden yapıyor. Ve de şöyle bir şey demiş oluyor insan. Zaten bunu işte sürekli gündelik yaptığım bir şey demiş oluyor. Hatta bu beyincin yapısına benzer bilgisayar programları da yapılmış. Yani mesela işte sürekli yapılan işlemleri mesela kaydediyor. İşte şu klasörün içerisinde atıyorum Facebook'ta resim paylaşıyorsunuz. Ama bunu her gün yapıyorsunuz. Bilgisayara kaydediyorsunuz bunu. İşte şu klasörün içinden işte şu Facebook hesabında her gün şu resimleri teker teker sırayla paylaş diyorsunuz mesela. O sizin yerinize yapıyor. İşte beyincin yapısı da aynen bu. Sürekli yapılan şeyleri kaydediyor ve siz sadece ona adeta bir tuşa dokunur gibi ben bunu yapmaya karar verdim diyorsunuz. O sizin adınıza bütün kaslara gerekli elektrik sinyallerini gönderiyor.
Maşallah. Dediğin gibi bakın hocam çok büyük lüks. Çünkü videoda da izledik. Hareketi biz sadece yapmak istiyoruz ve o hareketi yapıyoruz. Yani o dengeleri işte onun için gerekli olan şeyleri komutlarını biz veriyor olsak evet. Zaten hiçbir şey yapamayız. Evet. Allah ayette şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim suresinin 34. ayetinde size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür diyor evet. Cenab-ı Allah. Biz her detayda üstün ve güçlü olan sonsuz akıl ve ilim sahibi Yüce Rabbimizin yaratmasını görüyoruz. Her detayda inşallah. Bunlardan bir tanesi de lotus bitkisi. Çamurlu ortamda yetişiyor. Ama buna rağmen mesela aklı şuuru yok. Şimdi bundan mesela bunu anlatacağız. Tesadüfün nerede olduğunu sorduğumuzda cevap yok. Bir bitki aklı şuuru yok tekrar söylediğimiz gibi. Çamurlu ortamda yetişiyor. Ama bir akıl göstererek, bir şuurlu hareket göstererek yapraklarını sallayarak o toz zerreciklerini hemen üstünden atıyor. Peki bunu nasıl yapıyor diye baktığımızda lotus bitkisi yani beyaz nilüfer çamurlu ve kirli ortamda yetişir. Buna rağmen bitkinin yaprakları sürekli temizdir. Çünkü bitki üzerine en ufak bir toz zerresi geldiğinde hemen yapraklarını sallar ve toz taneciklerini belli noktalara doğru iter. Yaprağın üzerine düşen yağmur damlaları da bu noktalara doğru yönlendirilir ve buradaki tozları süpürmesi sağlanır. Araştırmacılar lotus yaprağı gibi yağmur sularını kullanarak üzerindeki kiri temizleyen bina yüzeyleri üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Tabii burada şunu da anlıyoruz. Bilim adamları doğaya bakıyorlar ve bir şey evet. geliştirmeye çalışıyorlar. Yani kendi akıllarını kullanarak binanın nasıl temizleneceğine dair bir şey bulamıyor. Yine doğadan alıyor bu bilgiyi.
Evet.
Bu çalışmalar sonunda bir Alman şirketi Lotus'un adı verilen cephe kaplama malzemesini üretmiştir. Asya ve Avrupa'da bulunan satış noktalarında piyasaya sunulan bu ürün için deterjana gerek kalmadan 5 yıl boyunca kendini temiz tutacağı garantisi bile verilmiştir ki altta da görüyoruz nasıl bir sistemde temizleme yapıyor. Maşallah. Bitkiyi görüyoruz. Tertemiz. Normalde bulunduğu yer çamurlu. Yani bizi aldatmasın o temiz görünümü. Kolunu şeytandan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır. Kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haşr suresi 24. ayette Cenab-ı Allah bize bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Kusursuz yaratmasını.
İnşallah. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Evet, kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Şimdi yine evrimcilerle devam edelim. Evrimcilerin enteresan iddialarıyla. Onunla ilgili bir video var.
Bir şey. Bakın elimde iki tane protein molekülünün 3 boyutlu grafikleri. Bu fotoğrafları ben yan yana aldım. İnternette herkes ulaşabileceği 3 boyutlu iki grafik. Bunlar hemoglobin, kanda oksijen taşıyan proteinin 3 boyutlu grafikleri. Bir tanesi insana ait. Şu elime göstereyim. Bir tanesi...
Evet. Bir tanesi insana ait, bir tanesi de başka bir canlıya ait. Bunlar işte birbirine ne kadar çok benziyorlar. Demek ki bunlar birbirlerinden evrimleşmiştir gibi bir açıklama yapıyor Şafak Mart isimli şahıs. Bir kere hiçbir şekilde benzerlik evrime delil oluşturmak. Ne fiziki benzerlik ne de kimyasal yapılarındaki benzerlik evrime kesinlikle delil oluşturmaz. Bu şundan kaynaklanıyor. Onu açıklayalım yani evrimcilerin bu tarz şeyleri delil göstermesinin sebebi. Şimdi baktılar ilk hücre, ilk protein kendi kendine oluşamıyor. Bir hücre DNA'sında meydana gelen mutasyonlarla başka bir canlıya dönüşemiyor. Türler kendi içerisinde yine DNA'nın izin verdiği derecede çeşitlenebiliyor. Fakat bir tür çeşitlenme sonucunda hiçbir zaman başka türe dönüşemiyor. Mutasyon her zaman zararlı. Onun haricinde dediğimiz gibi ilk protein ilk hücrenin oluşması mümkün değil. Bütün bu delilsizliklerden dolayı bir baktılar bütün canlıları Allah yaratmış. Ve Allah da hepsini tabii ki karbon temelli bir dünyada yaşıyoruz. Yani insanların veya diğer canlıların beslenmesi karbon temelli oluyor. Ve bu yüzden yapılarının benzemesi gerekiyor. Yani mesela biz insanlar işte et yiyoruz, bitki yiyoruz değil mi? Bu şekilde besleniyoruz. Başka bir canlıya bakıyorsunuz. O da mesela ineğe bakıyorsunuz. O da ot yiyor. Onun haricinde başka bir işte atıyorum bir köpeğe bakıyorsunuz. Et yiyor, kemik yiyebiliyor. Şimdi hep yenilen şeyler aynı değil mi? Yenilen şeyler aynı olduğu için vücudun içine giren maddeler de aynı olmuş oluyor ve sindirme mekanizmalarının da aynı olması gerekiyor. Çünkü aynı şeyleri sindirip besine dönüştürüp enerjiye dönüştürüyor bu yapılar. Dolayısıyla bunların protein yapısı da benzer. Hücre yapısı da benzeyebilir. DNA yapısı da benzeyebilir. Çünkü hepsini aynı Allah yaratmış. Tek Allah yaratmış. Ve hepsinin özellikleri de bu yüzden zaten birbirine benziyor. Yani evrimcilerin şunu söylemesi gerekiyor bize. Yani milletimiz, halkımız bunu iyi, dikkatli bir şekilde dinlerse bize evrimcilerin söyleyeceği şeyler şu. İlk hücre şu şekilde tesadüfen kendi kendine oluşmuştur. Bunu diyecekler bize. Bunu diyemiyorlar. Hücre mutasyonlar sonucunda işte şöyle balığa dönüşmüştür. Bunu diyemiyorlar. Balıklar mutasyonlar sonucunda şöyle amfibiyene dönüşmüştür. Bunu söyleyemiyorlar. Amfibiyenler şu şekilde mesela sürüngene dönüşmüştür. Bunu söyleyemiyorlar. Sürüngenler kuşlara veyahut da memelilere şu şekilde dönüşmüştür. Bunu söyleyemiyorlar. Yararlı mutasyon var mı? Yok. Davkes'e soruyorlar yararlı mutasyon örneği var mı diye. 17 saniye havaya bakıyor. Ondan sonra da yayını durduralım diyor. Evet. Bunu söyleyemiyorlar. Sonra da diyorlar ki bakın işte ben biraz önce daha internette gelmeden önce araştırdım. İnsanla işte başka bir canlının protein yapısı alın. İkisi de birbiriyle aynı. Çok benziyor. Yani aynı da değil de çok benziyor. Benzer tabii ki. Zaten benzemesi gerekiyor. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz zaten. Çünkü aynı şeyleri yiyoruz ve aynı şeyleri sindiriyoruz. Dolayısıyla benzeyecek. Maşallah. Bu evrime delil oluşturan bir şey değil.
Evet. İnşallah. Tabii dünyada baktığımızda yani bilim adamlarına bakıyoruz. İman eden bilim adamlarını da görüyoruz biz.
Evet.
Açıklamalarını görüyoruz. Ha, buradaki arkadaşlardan herhalde daha bilim adamıdır inşallah. Evet. Mesela bir tane okuyayım. Francis Collins'in bir sözü var. Diyor ki genom projesinin lideri bu arada Francis Collins. Laboratuvarlarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir diyor Francis Collins.
Evet.
Maşallah.
Başka bir olanları da var.
Evet, başka olanları da var. Mesela William Phillips şöyle söylüyor. Bu arada William Phillips lazer ışığıyla atomları yakalama metodlarını geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden birisi. Şöyle söylüyor. Allah bize içinde yaşayabileceğimiz bir içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi diyor. Maşallah. Şimdi yani baktığımız zaman sözlerine, tabirlerine Allah'tan bahsediyorlar.
Evet.
Yani genom projesinin başkanı artık. Yani ondan daha çok detayı görüyor ve Allah'ı buluyor. Yüce Rabbimizin yarattığını görüyor. Çünkü bir sanat görüyor, bir akıl görüyor orada. İnşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Ya samimi olsunlar ya, samimi. Böyle olmuyor yani hakikaten. Çok ayıp ediyorlar. Evet, yani sonra evet çok üzülecekler, çok pişman olacaklar. Tarih kitapları değil mi? Ne diyor? Tarih kitaplarına alay konusu, espri konusu olacaklar diyor. Tarihe geçtiler zaten. Yani insanlar, aklı başında olan insanlar. Evrimcileri fıkralarında, esprilerinde kullanıyorlar evrimcilerin iddialarını, o masalsı iddialarını. Yapmasınlar, çok yanlış oldular. Samimiyet önemli. Mesela az önce ekranda göstermiştin, ben de onu tevafuk anlatacaktım izleyicilerimize. Mesela daha önemli kişiler var, bilim adamları. Daha ünlü yani, bunları kimse tanımaz ama mesela ne bileyim bir Galile, bir Kepler, bir Pasteur dediğin zaman dünyadaki herkes tanır, çoluk çocuk. Bakalım şimdi o çok çok önemli buluşlar yapan, çok çok önemli, dünyanın kabul ettiği, artık markalaşmış bilim adamları var. Bakalım onlar evrimciler gibi aynı şeyleri mi söylüyor, yoksa başka şeyler mi söylüyorlar? Şimdi paylaşalım. Evet, ekranda gördük. Galile ne demiş? Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır diyor. Bak, öyle ne tesadüf ne bir şey demiyor. Başıboş demiyor. Allah'ın diyor. Mesela Kepler, görelim ekranda yine. Ben de alttan ne demiş onu paylaşalım. Tabiat kitabına göre biz astronomlar, yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor. Yani boş konuşmaz diyor bilim adamı. Maşallah. Bilim adamı bilimsel delilleri ortaya koyar ve bunların Allah tarafından yaratıldığını söyler diyor. Bilim adamı böyle konuşur diyor. Onun için samimi olacaklar. Newton ne demiş? Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. Bakın bilim adamı nasıl oluyormuş? Böyle oluyormuş işte. Evet. Bunlar gerçek bilim adamı. Gerçek bilim adamın yapacağı açıklamaları da yapmışlar zamanında. Bunları da saklıyorlardı. Yani biz bunları bilmiyorduk. İnsanlar bunları bilmiyordu. Çok kısıtlı bir kitle biliyordu. Özellikle evrimci bilim adamları. Tesadüfi savunan bilim adamları bunları biliyorlardı ama saklıyorlardı bunları. İşte bunları saklı olan, kıyıda köşede duran bu bilgileri hocamız hepsini toparladı, kitap haline getirdi, insanlığa sundu. Aa, bir de baktık ki hiç de öyle değilmiş bilim, hiç de öyle tesadüf demiyormuş. Bilim ve bilim adamları, hakiki samimi bilim adamları Allah diyorlarmış, tesadüf demiyorlarmış. Maşallah. Bak Pasteur ne demiş, onu da görelim. Doğayı ne kadar çok incelersem yaratıcının eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor. Bilim insanı Allah'a götürür diyor Pasteur. Ya gördün mü? Hiç de öyle evrimcilerin dediği gibi bilimle din, Kur'an ayrıymış, başka şeyler söylermiş. Demek ki yalanmış. Zaten yalan olduğunu biliyoruz ama Pasteur de bak evrimcilere tokat gibi cevap. Samuel Morse, bak bunların hepsi çok ünlü bilim adamı. Dünyaca ünlüdür hepsi. Ne demiş? Bilgim arttıkça dinin ilahi kaynağının kanıtları daha da netleşiyor. Allah'ın büyüklüğü anlaşılıyor. Gelecek ümit ve zevkle aydınlanıyor. Tabii. Mesela ahir zamanda da bunu göreceğiz inşallah. Hocamız anlatıyor. İnsanlar Allah'ın varlığını gördükçe, anladıkça, bilgileri arttıkça ne olacak? Gelecek ümit ve zevkle aydınlanacak. Yani aydınlık çağı, ahir zaman, altın çağı, altın asır olacak. Bunu da göreceğiz. Ve hakikaten Morse'un dediği gibi ümitlerin yeşerdiği, beklentilerin olduğu ve çok büyük zevkin, zevkle diyor, neşenin, sevginin, kardeşliğin yaşanacağı çok güzel bir çağ olacak. Olsun. Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da bu çağa vesile edecek inşallah.
İnşallah.
Bak Einstein, herkes bilir. Küçücük çocuklara bile sorsanız Einstein'ı hemen size birkaç bir şey söyler. Ne diyormuş Einstein? Onu da görelim. Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Ya bak işte gerçek bilim adamı olmuyorsun.
derin bir imana, inanca sahip değilsen, bak Einstein ne diyor? Hepsinin babasıdır. Bilim adamı değilsin diyor bir kere. Yani inançsız bilim adamı olmaz. Yalan o. Yanlış telkin yaptılar. O özellikle materyalistler, Darwinistler, bilim adamı efendim inanç sahibi olamaz, olmamalı dediler. Ama bak hepinizin ağababası işte, değil mi? Şimdi, en büyük bilim adamlarından biri inançsız bilim adamı olmaz diyor.
Her konuda da bilimin kurucuları bunlar yani.
Tabii.
Yani şimdi diyor, bazen şöyle bir şey olabiliyor. İşte mesela o sansürsüz programlarında da oldu evrimciler. Ya siz şu ana kadar ne yaptınız ki, bilimsel ne gelişmeye imza attınız ki bize bizim söylediklerimizi eleştiriyorsunuz gibi bir çıkışları oluyor mesela. Bu genel şeyde de olan bir şey. Yani mesela dışarıda halkta evrimciler arasında olan da bir şey aynı zamanda. Yani işte yaratılışı anlatanlara, ya siz hangi bilimsel bilgiye ulaştınız, hangi bilimsel keşfi yaptınız? Görüyoruz. Hangi bilimsel keşfin yapıldığını. Hı-hı. Şu ana kadar mesela bilimin temellerini atan insanlar bunlar. Her konuda mesela onların kitaplarını okuyor evrimciler şu anda. Hı-hı. İşte o bilimsel temelleri kurdular. Evet. Mesela Müslüman bilim adamlarına bakıyoruz. Bunu Batılı'daki herkes zaten kabul ediyor. İnkar eden yok bunu. Mesela işte tıp, işte matematik, aklınıza gelebilecek her türlü böyle düşünsel ve bilimsel fikirlerin, akımlarının başlatan kişilere baktığımızda Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Hatta bununla ilgili bir film de yapmışlar, onu da gösteririz. Yani Batılılar kendisi, Avrupalılar yapıyor bu filmi. Biz yapmıyoruz. Türkler veya Müslümanlar yapmıyor. Diyorlar ki bu bütün bilimsel çalışmaların, bütün bilimsel gelişmelerin başlangıcı Müslümanlara aittir diyorlar. Demek ki Müslümanlar yapmış bunu. Demek ki senin dediğin gibi işte hangi şeye imza attınız, ne bilime ne katkınız oldu. Yani böyle inançları, yani sanki siz hiçbir şey yapmadınız, o yüzden biz buluyoruz bunları. Bizim bulduklarımızla çıkardığımız sonucu da kabul etmek zorundasınız. Biz, bu gelişmeleri biz bulduğumuza göre bizim çıkardığımız sonuç kabul edecek. Yani senin çıkardığın sonuca baktığımızda zırva. Yani tamamen
bir de bilim saçmalık. Görmüyoruz.
Evet, bilime acayip vakit kaybettirdiler zaten. Yani yaptıkları şey, şimdi normalde bakın aklı başında bilim adamlara baktığımızda diyor ki bilim beni Allah'a daha çok yakınlaştırıyor diyor. İşte bilim yaptıkça Allah'ın yaratma delillerini görüyorum diyor. Bilim Allah'ı bulmamız için yapılır diyor. Yani eski bilim adamlarına baktığımızda bilimi Allah'ın yaratış delillerini görmek için yapıyorlar. Allah'ın yeryüzündeki sanatını görmek için yapıyorlar. Bilim adamı mesela diyor ki işte çalışıyorum. Tıkandığım zaman mesela mescide gidip secdeye kapanıp Allah'ım bana sırlarını aç diye dua ediyordum ve kaldığım yerden devam ediyordum diyor. Mesela bir bilim adamı, aklıma geldi şimdi ismi. Şimdi bunun gibi böyle yüzlerce, binlerce bilim adamı var. Hepsi inançlı ve Allah'a yani böyle alim gibi bağlılar. Mesela Newton'un söylediği sözler dine tam bağlı bir insanın, Allah'a tam bağlı bir insanın söyleyebileceği şey. Her yerdedir, mutlaktır. Varlığı her şeyi kuşatmıştır. Canlıları yaratır. Onun haricinde tüm olayları ve detaylarını, aralıklarını, zamanın yaratır. Bu böyle Allah çok yakın bir insana söyleyebileceği bir şeydir. Dolayısıyla o evrimcilerin halkı aldatmaya çalıştığı gibi değil olay. Yani Müslümanlar ne yapmış ki şu ana kadar? Veyahut da inançlıların bilime ne katkısı olmuş, inançlı insanların gibi sorular her zamanki gibi evrimcilerin demagoji taktikleri, evet, halkı yanıltma taktikleri. Ha diyecekler o zaman, doğru bak, bu hep bu evrimciler buluyor her şeyi diyecek onların kafalarınca cahil insanlar. Ondan sonra ne yapalım, onlar buluyorsa neydi sizin çıkardığınız sonuç? Her şey tesadüfen olmuştur. Tamam o zaman öyle diyecek diye zannediyorlardı. Ta ki hocamız 79 senesinde çalışmalarına başlayana kadar. Hocamız çalışmalarına başladıktan sonra artık tamamen evrim teorisinin zırvaları açık bir şekilde insanlar tarafından görülmeye başlandı.
Maskeleri de düşmüş oldu hocamızın vesilesiyle. Artık insanların büyük çoğunluğu evrim teorisinin tarihin en büyük saçmalığı olduğunu görmüş oldu, anlamış, evet, oldu. Artık küçük bir çocuğa baktığını sorsanız, küçük bir çocuğa sorsak, yarı insan, yarı maymun, yaratıkların yaşamadığını, onların bilimsel bir çizim değil, sadece karikatürden ibaret olduğunu yani söyler artık.
Evet.
Dolayısıyla hocamızdan Allah razı olsun. Dediğin gibi Akın hocam, senin de bilimi oyaladılar.
Evet.
Çünkü biz bilime baktığımızda yaratılış görüyoruz. Hücreye baktığımızda, proteinlere baktığımızda yaratılış görüyoruz. Doğaya baktığımızda yaratılış görüyoruz.
Evet, şu an.
Her şeyde yaratılış görüyoruz.
Maşallah. Mesela bir bilim adamı var, evrimci. Diyor ki 25 sene boyunca sürüngenlerle kuşların kafa taslarını inceledim. Bir benzerlik göremiyorum diyor. Yani 25 sene incelemeye ne gerek var bunu? Zaten 5 dakika, 25 saniyede anlaşılacak bir şey bu. 25 sene vakit kaybetmiş mesela. Sırf evrime belki bir delil bulurum diye 25 sene bununla uğraşıyor. Başka bir şeye bakıyoruz. Milyonlarca meyve sineğine mutasyon denemeleri yapıyorlar. Belki bir enzim çıkar diye de. Enzim çıksa bile hani diyecekler işte evrime delil bulduk. Ama milyonlarca meyve sineğini hasta, sakat, kısır bırakıyorlar. Sonunda diyorlar ki işte bir enzimin bile oluştuğunu gözlemedik diyorlar. Gözlemleyemedik diyorlar mesela.
Her yolu deniyorlar değil mi? Şimdi resim gösterdi. Tabii ki. Biraz önce işte hemoglobin molekülü gösteriyor yan yana. Ya bir tane toprağın altından çıkmış fosil ya. Bir tane.
Yani, gerekiyor yok.
Hiç. Yani, delil evet, yok.
Delil yok. Doğru.
Maşallah. Yani bu Darwin de mesela normalde bu durumu farkında. Yani bayağı uyanık biri. Bu kompleks yapıların değil mi, canlıların mesela özelliklerinin doğal seleksiyon dediği uydurma mekanizmayla, hayali mekanizmayla seçilerek kazanabilme ihtimalini sıfır görüyor. Ama diyor ki bu açıklama diyor benim hayal gücüme diyor, hayal gücüme güç katıyor ve benim bu kendimin de inanmadığım bu teoriyi desteklediği için ben bu hayali görmeye devam edeceğim diyor. Hoşuma gidiyor diyor. Bak kendisi söylüyor bunu.
Tabii.
Değil mi? Teorinin sahibi. Bak ne diyor, onu paylaşalım. Yani bir bilim adamlarından bir de bilim adamı olmayanlardan örnekler verelim. Demiş ki Charles Darwin. Sonunda yavru guguğun üvey kardeşlerini yuvadan atması, karıncaların köleleştirmesi nokta karıncalar gibi içgüdüleri özellikle bağışlanmış ya da yaratılmış içgüdüler olarak değil de bütün organik yaratıkların ilerlemesine yol açan genel bir yasanın, yani çoğalmanın, değişmenin, en güçlerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük belirtileri olarak görmek mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur diyor. Yani ben doğaya baktığımda mükemmellik görüyorum. Öyle kazanılmış özelliklerin kalıtım yoluyla bir diğer nesle aktarılmasının imkansız olduğunu ben de biliyorum. Zaten böyle bir şey de gözlemlenmemiştir. Yani piyano çalan anne babanın oğlunun çocuğunun hemen piyano çalar kabiliyetiyle doğmayacağı konusunu anlatıyor. Tabii. Doğamayacağı konusunu anlatıyor. Bunu ben de biliyorum diyor. Ama bak ne diyor? Ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur diyor benim böyle düşünmem diyor. Yani Darwin hayal görüyor. Herkesin haberi olsun. Hayalcidir. Kendisi onun işte peşinden gidenler de hayalperesttir. Yani hayal gören bir adam peşinden gidiyor evrimciler. Kendisi söylüyor ya. Yani biz bir şey dediğimiz yok. Adamın kendi açıklamalarını söylüyoruz. Bak bir tane daha. Mesela bizim Türkiye'den örnek verelim. Önde gelen evrimcilerden. Ya sanki marifetmiş gibi tabii. Önde gelen deyince insan hani bir şey zannediyor ama önde gelen hayalperestlerden diyelim. Profesör Doktor Cemal Yıldırım. Bak ne diyor? Annenin yavru sevgisini hiçbir ruhsal öğe içermeyen kör bir düzenekle, yani doğal seleksiyonla açıklamaya olanak var mıdır? Biyologların, yani Darwinist biyologların bu tür sorulara doyurucu yanıt verdiklerini söylemek güçtür kuşkusuz diyor. Yani hiçbir şeye cevap veremiyorlar. Doyuruculuğu bırakın. Yani doyurmayan cevaplar da, yani yarı aç da kalkmaya razıyız masadan ama onu da göremiyoruz bunlarda. Mesela yine evrimci Taylor, bak çok güzel açıklaması var mesela ve çok da güzel benzetme yapmış. Diyor ki davranışların kalıtımsal olarak diyor sonraki nesillere aktarabildikleri iddiası bana göre diyor acınacak bir iddiadır diyor. Yani bilimsel olarak bakılırsa acınacaktır diyor. Bak ne diyor. Biyologlar belirli bazı davranış şekillerinin kalıtımın mümkün olduğunu ve aslında bunun gerçekten görüldüğünü kabul ederler. Dobzhansky şunu iddia etmektedir. Tüm beden yapıları ve fonksiyonlar hiçbir istisna olmaksızın çevresel zincirler sırasında oluşan kalıtım ürünleridir. Bu durum hiçbir istisna olmaksızın tüm davranış şekilleri için de geçerlidir. Bu doğru değildir ve Dobzhansky gibi saygın birinin bunu dogmatik olarak savunması acınacak bir durumdur. Bazı davranış şekillerinin kalıtımsal olduğu doğrudur. Ancak tümünün kalıtımsal olduğunu söylememize imkan yoktur diyor. Gördünüz mü? Yani hani efendim karınca sahip olduğu özelliği yavrusuna aktarıyordu. Veya işte değil mi? Anne baba karınca aktarmıyor. İşçi karıncalara ne diyeceksiniz peki evrimciler? Şimdi kalıtımsal olarak aktarılması için ne olması gerekiyor? Hayvan üremesi gerekiyor değil mi?
Evet.
İşçi karınca doğdu. Bütün o hassasiyetle yaptığı görevleri, fedakarlıkları değil mi? Hiç böyle yani yılmadan, usanmadan, bıkmadan büyük bir aşkla, şevkle görevini yapıyor, hizmetini yapıyor ve ölüyor değil mi?
Evet.
Şimdi bu kazandığı özel, yani yuvasında bir özellik kazandığını varsayalım. Bir şey keşfetti yani bir küçücük bir tohum tanesini kaldırma tekniği buldu. Arkadaşlarına da bunu öğretti. Şimdi bu işçi karınca ne yapacak? Yavrusuna da bunu öğretecek değil mi evrim masalına göre? Ki nesilden nesile bu özellik geçsin. Tamam. İşçi karıncanın kısır olduğunu biliyor mu evrimciler? Herhalde bilmiyorlar. Nasıl geçiyor peki bu özellik bir sonraki işçi karıncalara? Hayvan kısır. Yani kalıtım yoluyla nasıl geçecek? Kalıtım yoluyla geçmiyorsa başka türlü nasıl geçiyor? Gördün mü? Yine kilitlendiler. Her işçi karınca annesinden babasından doğduğunda kısır olarak doğar. Ve Cenab-ı Allah'ın ona ilham ettiği özelliklerle doğar. Sonradan kazanmaz. Sonradan kazanacak bir durumu yoktur zaten de. Yani öyle bir imkana, teknik imkana zaten sahip değildir. Teknik imkana sahip olsa bunu algılayacak, anlayacak, algılayacak, kavrayacak şuur ve akla da sahip değildir zaten. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım ne görüyoruz? Evrimciler 150 yıldır insanları aldattılar. Bunu görüyoruz. Bilimsel çalışmalar diye insanlara sahtekarlıklarını anlattılar. Bilimin geri kalmasına sebep oldular. Baskıcı, dayatmacı bir telkinle yalanlarını insanlara yutturmaya çalıştılar ama olmadı inşallah.
Şu an bilim adamları devam edebiliriz.
Olur tamam devam edelim. O hakikaten çok güzel. Einstein'a dönelim istersen. O bir satırını okumuştuk. Evet. Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Bu durum şöyle ifade edilebilir. Dinsiz bir bilim topaldır. Bunu kimse unutmaz. Bak evrimcilere söylüyoruz. Dinsiz bir dilim, Einstein söylüyor bunu evrimcilere. Topaldır diyor. Bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes tabiat kanunlarında bir ruhun, insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur. Bu yüzden bilimle uğraşmak insanı dine götürür. He, ne anlıyoruz buradan? Az önce o açıklamaları yapan kişilerin bilimle ciddi şekilde uğraşmadıklarını anlıyoruz. Çünkü ne diyor Einstein? Bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes tabiat kanunlarında bir ruhun, yani Cenab-ı Allah'ın olduğunu anlar, ikna olur diyor. Ama bilimle ciddi şekilde yine. Demek ki burada bir ciddiyetsizlik var. Değil mi evrimcilerin çalışmaları? Nitekim yapmış oldukları sahtekarlıklardan da zaten durum açıkça anlaşılıyor. Ben kendimi son derece dindar kişiler arasında görüyorum. Gerçek din, gerçek hayattır. İnsanın ruhuyla dolu dolu yaşamasıdır. Hakikaten de öyledir maşallah. Einstein çok güzel söylemiş. Evrimci bilim adamlarına da biz tavsiye ediyoruz. İman etsinler. Bu tesadüf, rastgelelik masallarını artık bıraksınlar. Böyle bir şey olmadı. Çok açık. Bütün insanlar gördü bunu zaten. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir yerde tesadüf diye bir şey yok. Onlar da bundan vazgeçsinler. Yani hangi menfaat için, hangi çıkar için yapıyorlar bilmiyoruz. Ama her ne için yapıyorlarsa o ona değmez. Hem dünyada hem ahirette Allah esirgesin. Olmaz, yanlış olur. Mesela Planck diyor ki, hangi sahada olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes bilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır. İman et. İman bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıftır. Bak yine görüyor musunuz? Yine bilimle hangi alanda olursa, yani biyolog ol, istersen matematikçi ol, istersen fizikçi ol, istersen paleontolog ol, ne olursan ol diyor. Ama bilimle ciddi şekilde diyor ilgilenen herkes iman etsin diyor. Bak iman bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıfmış maşallah.
Maşallah.
Bizim evet ünlü Hawking. Bak ne diyor buna, bu kişiyi herkes tanır. İngiliz evrim bilimci Hawking, evren bilimci diyor ki, benim bilim yoluyla ve içimdeki güçlerle bulduğum Allah mutlak yaratandır. Tek yaratan. Ortağı ve benzeri olmayan, her şeyin üstünde bir tekillik. Benim Allah'ım sizin beyinlerinizdeki sahte tanrıları, yani üçleme inancından bahsediyor, da yaratandır diyor. Fizik kuralları Allah'ın evrenin yaratılışını bize anlattığı bir dildir diyor.
Bazıları da kalkıp işte Hawking işte gözünü şöyle hareket ettirdi. Oradan biz işte evrenin haşa Allah tarafından yaratılmadığı sonucunu çıkardık gibi. Böyle değişik değişik sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar ama Hawking'in yazdığı kitaplarda zaten neye inandığı, inancın ne olduğu belli inşallah.
Evet, Antony Flew az önce de kendisinden örnek vermiştik. DNA araştırması yaratılışın ardındaki yaratıcıyı gösteriyor. Biyologların araştırmaları gösteriyor ki DNA'nın inanılması güç dizilimi ve bunun yaşam için kesin gerekliliği bir yaratıcının olmasını mecbur kılıyor. Muhakkak benden etkilenmiş insanlar olabilir. Bu konuda verdiğim hasarı telafi etmek için elimden geleni yapacağım diyor. Pişmanım diyor. Daha önceden yanlış şeyler anlattım insanlara diyor. Evrimcilerin, Darwinist kafanın, materyalist kafanın ve onun doktrinlerinin etkisinde kaldım diyor. Ama Cenab-ı Allah bana gerçeği gösterdi diyor. Nasıl gösterdi? Yaptığı bilimsel çalışmalarda gördüğü sonuçları samimi olarak değerlendirdiğinde bir yaratıcının olduğuna kesin kanaati geliyor. Yine Francis Collins biliyorsunuz İnsan Genomu Projesi'nin başkanı. Çok önemli açıklamalar yaptı DNA'nın incelenmesinden sonra. Biliyorsunuz evrimciler DNA'ya da hurda DNA diyorlardı. Yani artık el insaf yani DNA'ya hurda, yani hayatını hurda görmemiş belli kişiler tarafından söylenmiş bir sözdür. DNA'ya iftiradır. DNA'nın dili olsa bayağı bir şey söylerdi bu kişilere yapmış oldukları hakaretlerden dolayı. Şimdi Francis Collins durumu görüyor tabii DNA inceleyince. Diyor ki bu Allah'ın bana verdiği bir görevdi diyor. Genom projesini yürütme görevi ve diğer bilim adamları hakkında bakın ne diyor. Birçok bilim adamı Allah'a inanır fakat bu konuda sessiz kalmayı tercih ederler. Ben de bir zamanlar bir ateistim fakat doğada bulduğum Allah'ın varlığını gösteren delillerden şaşkına döndüm. Evet, o kadar çok delil var ki hakikaten Cenab-ı Allah o kadar fazla yaratmış ki maşallah böyle dolu dolu her yer. Bütün canlılar sahip oldukları özellikleriyle Cenab-ı Allah'a haykırıyorlar. Onun var olduğunu inşallah.
İnşallah. Maşallah. Şimdi evrimcilerin tabii enteresan açıklamaları oluyor. Bir de yani bunu böyle çoğun derece kendinden emin ve bu şaşkınlık ifadeleriyle söyledikleri zaman böyle inandırıcı olacaklarını zannediyorlar. Ama biz burada inşallah deşifre ediyoruz. Şimdi yine bir video var, ona devam edelim.
Evrim kuramını kabul ettiğiniz anda, çocuklara bunu öğrettiğiniz anda insanın öz...
Bakın burada evrim kuramını kabul ettiğimiz ve bunu çocuklara öğrettiğimiz anda işte katiller, savaş, bu tarz şeyler olacağı düşünülüyor diyor. Bakın diyelim.
Olarak yaratılmadığını söylemiş olacağız. Bu da çocuklara ahlaki bir korkunun olmadığı bir dünya sunacak. Böylece birbirlerini öldüren, hırsızlık yapan, rahat davranan bir nesil olacak gibilerinden.
Bir korku var diyor en sonunda. Bu tarz bir korku var diyor. Şimdi Şafak arkadaşımıza tabii şeyi tavsiye edebiliriz. Hocamızın Darwinizmin İnsanlığa Getirdiği Belalar kitabı var. Onu okursa bayağı faydalanacağını düşünüyorum ben. Şimdi Darwinizmin kabul edildiği, ilk ortaya atıldığı dönemde gerçekten de bunu bütün liderler, o dönemin liderleri normal bir gerçek olarak kabul ettiler ve ona göre davrandılar. İki dünya savaşı çıkardı Darwinizm belası insanlara. Bakın bunun bilançosundan ben birazcık bahsedeceğim. Şimdi bir kere Marx ve Engels, Marx'ın 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyor Marx Darwin'le ilgili. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı için söylüyor bunu. Yani bizim görüşlerimizle aynıdır. Sadece biz işte insan tarihini inceliyoruz. Darwin de doğa tarihini incelemiş. Bizle aynı kafada diyor. Stalin şöyle diyor. Milyonlarca insanı katlettiren, şehit etmesine vesile olan kişi. Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini öğretmeliyiz diyor Stalin. Tabii Stalin böyle bir mantıkta şöyle bir şey yapıyor. Köylülerin tüm mahsullerini toplatıyor. Milyonlarca insan açlıktan kıvranarak ölüyor. O zannediyor ki insanlar işte aç kalırsa daha iyi evrimleşir diye bir kafasında bir şey oluşturuyor. Stalin toplam 20 milyon insanı katlediyor. Bakın 20 milyon. Mao ne diyor? Çin sosyalizmin temelini oluşturan kişi ve onun başındaki kişi. Çin sosyalizmin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır. Yani biz yaptığımız her türlü zulmü, her türlü işkenceyi, Doğu Türkistan'da yaptığımız bu katliamları ve işte oradaki Müslümanları şehit etmemizin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Kendisi söylüyor, biz söylemiyoruz. Şimdi 10 milyon kişi Mao'nun direktifleriyle öldürülüyor. 20 milyon kişi cezaevlerinde öldürülüyor. 40 milyona yakın kişi de açlıktan ölüyor. Çin'de olan bir olay bu. Şimdi Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 20 milyon ölü oluyor. Bakın, Darwinizm'den kaynaklı. Çin'de 65 milyon, Vietnam'da 1 milyon, Kuzey Kore'de 2 milyon, Kamboçya'da 2 milyon, Doğu Avrupa'da 1 milyon, Latin Amerika'da 150 bin, Afrika'da 1.7 milyon, Afganistan'da 1.5 milyon, toplam ölü sayısı 100 milyona yaklaşıyor. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bunları kattığımızda ve diğer katliamları da kattığımızda 350 milyonun üzerinde bir ölüyle karşılaşıyoruz. Ve bunun zahiri sebebine baktığımızda Darwinizm görüyoruz. Darwinizmdir yani bunun sebebi. Çünkü bu yapılan katliamların tamamı temelini, fikir yapısını Darwinizm'den alıyor. Evet. Diyor ki mesela hasta sakatlar bizim evrimimizi geciktiriyor. Haydi bakalım hasta sakatları öldürüyoruz. İşte Darwin diyor ki Türkler ve Zenciler haşa aşağı ırktır diyor ve insan evrimini geciktirir diyor. Bir bakıyoruz işte belirli ülkeler Türklere saldırıyor. Zencileri katletmeye başlıyorlar. Bazı zencileri alıp ara geçiş formu diye hayvanat bahçelerinde sergiliyorlar. Mesela Otobenga adamı var. Otobenga adamı ara geçiş formu diye alıyorlar. İşte maymunların arasına koyuyorlar. İki çocuğu olan, normal işte ailesi olan bir insan, normal aklı başında, şerefli, üstün bir insandan bahsediyoruz. Ara geçiş formu diyorlar. Tabii gururuna yediremiyor böyle bir şey. Maymunların arasında ara geçiş formu olarak sergilenmeyi kim kaldırabilir? O da intihar ediyor en sonunda. Böyle bir şeye sebep oluyorlar. İşte Darwinist zihniyette işte Şafak Mert'in dediği gibi işte insanlar Darwinizm genel kabul gördüğünde işte böyle bu tarz tavırlar tabii çok önemli. Yani sanki böyle bütün konuya hakim. Biz de böyle işte yani ağzımız açık bir şekilde sanki onu dinliyormuşuz gibi bir hava veriyor kendisine. İşte çok fazla katliamlar olacağı, işte katiller olacağı, hırsızlıklar yaşanacağı gibi bir korku var diyor. Bu korku değil, bu gerçek olmuş bir olay. Bakın 350 milyonun üzerinde insanın ölmesine neden oldu Darwinizm belası. İki dünya savaşı çıkardı. Dünya savaşı diye bir şey yok dünya tarihinde. 1859'da türlerin kökeni çıkıyor. Tüm Darwinizm her yere yayılıyor. İşte bu gerçektir, bu gerçektir diye. Bu bilimsel bir işte iddiadır diye. Bir bakıyoruz iki dünya savaşı çıkıyor. Dünya savaşı neden 1800'ün başında çıkmıyor? Neden 1500'de çıkmıyor dünya savaşı? Veyahut da başka bir tarihte de tam türlerin kökeni kitabı yayınlandıktan sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Çünkü ne diyor Darwinizm? Sıkı durun diyor. Size şimdi bir şey açıklayacağım diyor. Aslında siz insan değilsiniz diyor. Haşa, Allah'ın yarattığı üstün bir varlık değilsiniz. Siz nesiniz biliyor musunuz? Maymunların, orangutanların biraz daha evrimleşmiş hali. Siz düşünen bir hayvansınız diyor. İnsanları siz böyle bir terkin verirseniz ne olur? Madem hayvanız, madem çatışmamız gerekiyor, madem bu kaynaklar kıt, birbirimizi öldürmemiz gerekiyor, haydi bakalım tüm dünya birbirimize girelim. Bir kere girdik, milyonlarca ölü oldu. Yetmedi, daha evrimleşemedik, daha tam bir şey hissedemedik. Bir kere daha birbirimize girelim, İkinci Dünya Savaşı. Birbirimizi katledelim, öldürelim, şehit edelim. Baktılar evrim falan yok. Hiç kimsenin geliştiği yok. Herkes yine aynı insan olarak duruyor. Ondan sonra herhalde düşünmeye başladılar. Evet. Savaşın ve çatışmanın insanlığa bir fayda getirmediğini. İşte o sırada tabii bazı ülkeler silahlarını sattı. İşte tanklarını sattı, işte uçaklarını sattı. Güzel paralarını kazandılar bu Darwinizm saçmalığını ortaya atıp çıkarttıkları savaşlar sonucunda. Tabii olanlar düşünmeyen insanları oldu. O yüzden biz düşüneceğiz ve Şafak Mert'in dediği gibi işte Darwinizm kabul görürse insanlar tarafından savaş olur, kan olur gibi bir düşünce var, korku var. Bu yanlış bir korku diyor. Böyle bir şey olmaz. Tam olarak tam tersine insanlar nereden geldiğini anladıkları için çok daha insancıl olurlar gibi saçma sapan bir iddia ortaya atıyor. Ya yani bunun mantıklı olmadığı zaten hem görüldü. Böyle bir şey yaşanmasa bile zaten insan iki dakika düşünmeyle böyle bir şeyin olmayacağını anlar. Çünkü evrimci zihniyette sen dünyaya bir kez geliyorsun, gelişmiş bir hayvansın, çatışarak anca yaşayabilirsin. E bu adam nasıl iyilik yapacak ki? Şefkatli nasıl olabilecek böyle birisi? Nasıl yardımsever olacak? Neden annesine babasına bakacak yaşlandıklarında? Sebep? Hiçbir sebep yok. Zaten bir kere gelmiş dünyaya. 30-40 sene bitti bitecek zaten. E sen niye annesine babasına bakmayla uğraşsın ki? Neden cebindeki parasını başkasına versin böyle birisi? Tamamen kendisi kullanmak ister. Tamamen kendi içine harcamak ister. Dolayısıyla hırsızlık da yapar. Her şeyi de yapar yani. Bu mantıktan her şey çıkar. O yüzden ki bahsettiği gibi değil olan yani.
İnşallah. Tabii Darwin'in teorisinin en büyük, en belirgin ve en büyük özelliği yaratıcının varlığının inkar edilmesi.
Evet.
Rabbimiz ayette şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nem suresinin 14. ayetinde vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak diyor Cenab-ı Allah. Her zaman söylüyoruz. Allah razı olsun hocamızdan. Biz nereye bakarsak bakalım. En ufak detayda yaratılışı görüyoruz. Bir Kur'an mucizesiyle de devam edelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da Allah hep bize mucizeler göstermiş. Yani Allah büyüklüğünü, yüceliğini, üstün akıl ve sonsuz ilim sahibi olduğunu her detayda bize gösteriyor inşallah. Mesela Kur'an mucizesine de baktığımızda tabii yüzlerce yani Kur'an mucizesi var inşallah. Burada da bahsediyoruz elimizden geldiği kadar inşallah. 1400 sene önce tabii o dönemde yani bilimin ulaşamayacağı sonuçlara, bilimin ulaşamayacağı bilgilere Rabbimiz bize 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Mesela bunlardan biri tabii o dönemde yani şunu da söyleyeyim. Mesela dünyanın yuvarlak olduğu bilinmediği gibi dönüş yönünün de ne yöne olduğu bilinmiyordu. Ama Rabbimiz bize bunu gösteriyor 1400 sene önceden inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı yapısıdır bu. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır diyor Yüce Rabbimiz Nem suresinin 88. ayetinde. Nem suresindeki ayette dünyanın sadece döndüğü değil dönüş yönü de vurgulanmaktadır. 3500 ile 4000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava durumu tahminleri için çoğunlukla batıdaki duruma bakılmasının sebebi de bu olarak gösteriliyor. Bulut kümelerinin batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi dünyanın dönüş yönüdür. Günümüzde bilindiği gibi dünyamız da batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bilimin yakın tarihlerde tespit ettiği bu bilimsel gerçek Kur'an'da yüzyıllar öncesinde dünyanın bir düzlem olduğu, bir öküzün başının üstünde sabit durduğu sanılan 14. yüzyılda haber verilmiştir. Görüyoruz ki her yanımız bir mucizeyle kaplı. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her şeyi kuşatandır diyor Cenab-ı Allah bir ayetinde. Evet, Rabbimiz her şeyi kuşatmış durumda. O yüzden biz ahir zamanı inşallah devamlı gündemde tutmalıyız. Çünkü bu acıların inşallah sonu gelmek üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber inşallah aşkla şevkle bekliyoruz.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi üstadın dediği gibi bu Allah'ı inkar edenler Allah'ı inkar etmek için her şeyi inkar ediyorlar.
Maşallah.
Yani bunlar öyle gerçek falan yok.
Tabii.
Yani doğrular, gerçekler, bilimsel çalışmalar, bulgular, kanıtlar, ispatlar, öyle bir gündemler, öyle bir konuları yok. Nereden anlıyoruz böyle olmadığını? Çünkü ne zaman elinizde bir kanıtınız var mı diye sorsak masanın altına saklanıyorlar.
kimden bahsediyoruz? Evrimcilerden bahsediyoruz. Darwinist kafanın peşinden gidenlerden. Şimdi asıl amaçları Allah'ı inkar etmek ve Allah'ın inkar edilmesini sağlamak olduğu için, evet, bu Akın'ın az önce anlattığı genel o materyalist, komünist, anarşist, faşist düşüncenin de sözde fikri temeli oldu. Bunlar acayip sevindiler. Darwin böyle bir şey atınca ortaya, ha dediler, tamam işte bizim fikirlerimizin felsefi, ilmi, bilimsel altyapısını dayandıracağımız şahane bir yalan oldu bu dediler. Hemen ona sarıldılar. Biz hem Darwinist kafada, hem komünist, hem faşist, hem Leninist, hem Stalinist kafada ortak bir şey görüyoruz. Nedir? Allah'ı inkar etmek. Ve materyalizme, yani maddenin ezelden beri var, sonsuza dek de var olacağına, devam edeceğine inanma beklentisini görüyoruz. Demek ki hocamızın dediği gibi Darwinist olmadan Stalinist'ten bahsedemeyiz. Darwinist olmayan bir Leninist'ten bahsedemeyiz. Darwinist, materyalist olmayan terörden, mesela ülkemizdeki PKK'dan bahsedemeyiz. Bunların sözde fikirsel temeli, sözde bilimsel temeli bu çürük yalana, Darwinizme dayanmaktadır. Bir tane örnekle bir kez daha doğru söylediğimizi izleyicilerimizle paylaşalım. Anarşizm ve Anarkosendikalizmi diye bir kitap var. Bu kitapta Marx, Engels ve Lenin'in yazdıklarını derlemişler. Bakın şimdi bu kitapta komünist bir kafanın, faşist bir kafanın dine karşı nasıl bir tavır alması gerektiği, bakın gerektiği çok açık bir şekilde anlatılıyor. Biz işte bu kitabı da herkes kitapçılardan bulabilir. Bu zararlı fikirleri de görsünler ki Marksizmin Darwinizme dayandığını herkes anlasın. Diyor ki Marksizm materyalizmdir. Bu niteliğiyle 17. yüzyıl ansiklopedicilerinin materyalizmi ya da Feuerbach'ın materyalizmi kadar alabildiğine din düşmanıdır diyor. Bu yalanlanmayacak bir şey. Ancak Marx ve Engels'in materyalizmi materyalist felsefeyi tarih alanına ve toplumsal bilimler alanına uygulamada ansiklopedicilerden ve Feuerbach'tan daha ileri gitmiştir. Dine karşı koymalıyız. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir. Ama Marksizm ABC'si ile yetinip kalan bir materyalizm değildir. Marksizm daha ileri gider, der ki dine karşı savaşmayı bilmek gerek. Bunun için de yığınlara, bak insanlar için ne diyor? Değil mi? Ruhu olan insan için yığın diyor. Yığınlara inancını ve dinlerin kaynağını materyalist biçimde açıklamak gerek diyor. Yani şunu yapıyorlar. Yalan, demagoji, ısrar ve bol tekrarla, yani hipnoz yöntemiyle insanlara materyalizm ve Marksizmi anlatacağız diyorlar. Darwinizmi, evrim teorisini anlatacağız. Bu sayede de insanların inançlarını ellerinden alacağız diyorlar. Evet. Anlattıkları bu. Evet. İşte Darwinizmin ve Darwinist kafanda yaptığı budur. Aynısıdır. Çünkü her ikisi de birbirine bağlıdır. Biri olmadan diğerinden söz etmek mümkün olmaz. O yüzden bu tehlikeyi çok iyi görsünler. Darwinizm, komünizm, materyalizm, Marksizm, Leninizm, Stalinizm ve terörizm iç içedir. Birlikte hareket ederler ve dünya için çok çok tehlikeli akımlardır. İnşallah.
Sonuçlarını görüyoruz.
Tabii. Şu an programın sonuna geldik.
Evet. Yani.
Saat 5'te Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız olacak canlı yayında. Saat 10'da da hocamız canlı yayında olacak inşallah Adnan Doktor'la Gece Sohbetleri programıyla. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz.